Ayrım 5.
Sayfa 38. Bir gece hanesinden gaybubet ederek 5 gün sonra dahi mükellef giyinmiş olduğu halde cebinde 100 lira bulunarak avdet eylesin. Kendisi bayılmamış ve meblağı meskur hane halkının taharisiyle meydana çıkmamış olsaydı, acaba Ayşe Ebe bu parayı meydana çıkarabilir miydi? Hem ne kadar kibar bir yere giderse gitsin, bir lohusayı tevdit için 100 lira bahşiş verilmek nerede görülmüş şeydir? Bilfarz 100 lira bahşiş dahi verilmiş olsun, ya nereye gittiğini niçin söylemiyor, ya geldiği zaman o haf ve ihtiraz neden neşet eğiliyordu? İşte bunların kafesi zununi umumiyeyi Ayşe Ebe'nin aleyhine cem ve tevhid edecek halattan olmakla o zamanlar herkes aklına geleni söylemişti. Bu meselede hakikati ahvel ta sonra ve adeta pek yakın bir zamanda meydana çıkmıştır. Evde aradan zaman yoruğuyla artık Ayşe Ebe'nin hiçbir şeyden ihtirazı kalmaması üzerine kendi tarafından yine hanesi halkına hikaye edilmek suretiyle meydana çıkmıştır. Ayşe Ebe demiştir ki, o gece odama varıp da yatağıma girdikten sonra odamın kapısı tekrar açıldı. Zira kapıyı sürmelemeyi taharrür bile etmemiştim. Kapıdan içeriye 3 herif girdi. Birisi gayet genç ve şive ifadesine nazaran ya Arap ya Acem olduğu anlaşılan bir adam olup, diğeri orta yaşlı, üçüncüsü ise kıranta bir herifti ki bu üçüncü herif bir Rum gibi telaffuz ederdi. Ben bunları görünce korkumdan dilim tutulmak derecelerine geldim. Genç herif dedi ki, korkma hanım, biz hırsız değiliz, sana hiç de kastımız yoktur. Fakat ses çıkaracak olursan işte o zaman kendini yok bil. Bize tamamıyla itaat eylediğin halde ise sana hiçbir zarar dokunmadıktan fazla pek çok iyiliğimiz dahi dokunacaktır. Herif bu lakırdıları o kadar kat'i söyledi ve üçünün de ellerinde kamalar dahi bu sözleri o kadar teyit eyledi ki, eğer yangın var diye haykırmak lazım gelseydi, yalnız ya demeye vakit kalmaksızın üç kamanın darbeleri altında can vermek benim için muhakkaktı. Kendi kendime derhal düşündüm, taşındım. Gördüm ki bu herifler evvela hırsız değildirler. Zira hırsız olsalar bu kadar külfete hacet görmeksizin soyar soğana çevirirler, defolup giderler. Saniyen bunlar benim canıma kast için dahi gelmemişlerdir. Zira ben hiçbir kimsenin böyle bir adavetini celbedecek hallerde bulunmadığım gibi bilfarz canıma kasıtları olsa böyle sözü uzatmaya ne hacet? Kamaları göğsüme soktukları gibi giderler. Ölümden başka her ne kasıtları olsa kazaya rıza diye katlanmak lazım. Zira kendimi kurtarmak için her ne harekette bulunsam daha ilk sesimi çıkarırken ölmek muhakkaktır. Binaenaleyh heriflere dedim ki, bana suikastınız olmadıktan sonra her ne emrederseniz bilahavs vela ihtizar icraya hazırım. Genç herif dedi ki, fakat bu sözü yalnız burada söylemeyeceksin. Gideceğin yerlerde her ne görürsen yine ketme raza böyle gayret edeceksin. Şayet kurtulmak için bir fırsat görür de edna bir hareket edecek olursan, muhakkak olarak bil ki seni derhal öldürmek bizim ilk işimiz olacaktır. İşin biraz mektum olmak üzere saklı kalacağı beni daha ziyade korkutmayıp bilakis cesaretimi mucib oldu. Zira ölümden başka her ne kaza olsa rıza göstermeyi kararlaştırdıktan sonra bu kazaların bir razı pinhan asa mektum kalması dahi benim için bir fazla temettü demekti. Binaenaleyh heriflere bunun için de teminat verdim. O halde beni odamdan çıkardılar, yanı başımdaki odaya girip sürme pencereyi indirdiler ki bu pencere sokağa nazır olarak öyle ipten merdivene filan benzer bir şey göremeyince heriflerin yek diğerinin omuzlarına binerek birisi yukarıya çıktıktan sonra yek diğerini de çekip çıkarmış olduklarını anladım. Dördümüz birden sokağa çıktık. O zaman Rum şivesince konuştuğunu haber verdiğim kıranta herife, Acem veyahut Arap gibi lakırdı söylüyor dediğim genç herif, papazoğlu yak bakalım şu feneri dedi. Papazoğlu dahi sokağın bir tarafına gizlemiş olduğu üç mumlu büyük bir cam feneri yakıp öne düştü. Yolda giderken korkuyor muydum yoksa alelade bir konağa ebeliğe mi gidiyordum buralarını fark edemem. Ölümden başka her belaya katlanmaya ve yalnız kendi ihtiyatsızlığım ile ölüme sebebiyet vermemeye karar verdikten sonra artık haf ve telaşa da lüzum kalmayacağı derkardır. Gide gide iskelesine kadar vardık. Orada bir mavna ile bir de kayık denizin yavaşça çalkantısına tabaiyetle sallanır dururlardı. Biz evvela mavnaya girdik. Mavnanın baş tarafında kamara gibi bir mahal var. Ama ne kadar pis bir yer. Tabut kadar bir yatak var ki eğer bir gece onun içinde yatmak lazım geleceğini düşünseniz mideniz bulanıp bağırsaklarınızı kusarsınız. Bu yatağın üzerinde bin nispe daha temiz bir bohça vardı. Genç adam bu bohçayı önüme atıp bana dedi ki, Ebe hanım, kadın elbisesini çıkar da şu erkek elbisesini telebbüs et. Muhalefet mümkün mü? Fakat bu sözden orada kalınmayacağını anladım. Mutlaka başka bir yere gidilecek. Hem de tebdili kıyafet gidilecek. Derhal tebdili camiye başladım ise de yelken bezinden gömlek ile yine yelken bezinden bir dizliği kolayca giyebilmek benim için mümkün mü? Neyse delikanlı dahi yardım ederek kendimi bu çuvalların içine sığdırabildim. Ondan sonra kayığa bindik. Orta yaşlı dediğim adama o genç herif dedi ki, Sohbet ağa, şimdi gayret sana kaldı. Sohbet ağa dediği herif kayıkçı olup küreklere oturdu. Ben evvela kayığa bindim. O zaman genç adam bir mendil çıkarıp gözlerimi bağlamaya davrandı. Ben biraz ürküntü göstermişim. Ebe hanım, dediğin vaadi unutma. Denizdeyiz diye bir taraftan imdat umma. Evvela seni öldürmedikten sonra yakayı ele vermeyeceğiz, dedi. Halbuki benim ürküntüm gözlerimin bağlanacağından değildi. Zaten her belaya katlanmayı göze aldık ya. Gidecek yeri bana göstermeyeceklerini düşünmek ise bir şey değil. Ben mahsa delikanlının çıkardığı mendil murdar bir şey ise daha temizini vermek için dikkat eylemiştim. Fakat ne dersiniz? Delikanlının mendili kar gibi beyaz olduktan fazla ala milfülör lavantasıyla tatir dahi edilmişti. Gariptir ki bu temizlik, bu koku bende büyük bir emniyetin mucibi oldu. Bu adamlar haydut ve katil makulesi şeyler olsa, evvela şu temiz mendilin, saniyen bu güzel kokunun kendilerinden pek uzak olması lazım geleceğini düşündüm. Bu kokular mutlaka kibar nezdinde bulunacağından, bu geceyi beliye her ne olursa olsun kibar tarafından tertip olunmuş bir şey olduğuna hiç şüphem kalmayarak, kibarane olduktan sonra kaza ve belanın dahi derece-i dehşeti azalacak gibi bir mütalaa beni ziyadesiyle tatmin ve teskin eyledi. Kürekler fışlamaya ve kayık dahi gitmeye başladı. Fakat ne tarafa gidilir? Bundan benim haberim yok. Biraz yola açıldıktan sonra delikanlı sordu ki, ''Sigara içer misin Ebe Hanım? Sana bir sigara yakayım mı?'' Bu teklif üzerine itminanı kalbim bir kat daha arttı. Sigara teklifi beni tatyip demek olup, halbuki hakkımda bir gune, müthiş kasıtları olan adamlar beni tatyibe de ihtiyaç görmezler. Anlıyorsunuz ya, ben gençliğime, güzelliğime karşı edilecek bir kastı artık mehalikten addetmemekteyim. Tehlike denilen şey, insanın bulunduğu mevkiye göre olup, düşman keskin kılıcı adamın ellerine havale eylediği zaman, insan ellerini esirger ise de, yüzüne havale eylediği vakit, evvelce esirgediği elleriyle, şimdi siper almaya ve ellerini kılıca karşı arz etmeye başlar. Delikanlı bir sigara yapıp yakarak elime verdi. İlk nefesi çektiğimde tütünün alüylala olduğunu anladım. Bu da ispat eyledi ki, bunlar görüldükleri gibi adi adamlar değillerdir. Deniz seyahati uzadıkça uzadı. Hemen bir saat ve belki daha ziyade imtidad eyleydi. İhtimal ki bana o kadar uzun geliyordu. Zira her ne kadar gönlüme emniyet gelmiş ise bu işin sonu nereye müncer olacağı hakkındaki merak benim nazarımda dakikaları yıl kadar uzatmaktaydı. Nihayet bir yere yanaştık. Yanaştığımız yerin neresi olduğunu görmek kabil değilse de kayıktan çıkmak için ellerim ile tuttuğum iskelenin iskele değil bir yalı rıhtımı olduğunu anlayabildim. Ama bu yalı Rumeli'nin yakasında mı, Anadolu yakasında mı onu fark edemedim. Rıhtım üzerine çıktığımız zaman delikanlı gayet yavaş bir sesle bana dedi ki, ''Bundan sonra ses dahi çıkmayacak. Yürürken ayaklarını gayet yavaş basacaksın. Zerre kadar muhalefet edersen...'' 20-30 adım kadar yol yürüdük, bir yerde durduk. Onlar bazı ameliyat icra ilediler ki her ne kadar gözlerim kapalı olduğu gibi onlar dahi gayet yavaş hareket ediyorlar idiyse de bir bahçenin parmaklık kapısını açmakta olduklarını bu ameliyata mahsus olan pek az şamatadan anlayabildim. Delikanlı elimden çekmesi üzerine bu kapıdan dahi girdik. Bahçe içinde 40-50 adım kadar kemal haf ve ihtirazla yürüdük. Nihayet bir bina yanında durduk. Herifler birçok hareketler eğiliyorlar idiyse de ne yaptıklarını bir türlü anlayamadım. Şüphesiz yarım saat kadar uğraştıktan sonra delikanlı benim bir ayağımı ipten mamul bir merdivene bastırdı ve diğer ayağım ile yavaş yavaş yoklayarak yukarıya kadar çıkmaklığımı tembih eyledi. Aman ya Rab, ne belaya çattık. Ömrümde ayak atmamış olduğum böyle tehlikeli merdivenden ben nasıl çıkabilirim? Ya ayağımı fena yerleştirerek paldır küldür aşağıya kadar yuvarlanırsam? Fakat çare yok. Bir kere tutulmuş bulunduk. Son dereceye kadar gayret lazım. Hasılı her basamakta bir ölüm atlanarak nihayet yukarıya kadar vardık. Bari gözlerimi açsalar da tutunacağım basamağın yerlerini görsem. Hayır. Yukarıya vardığımızda ellerimle yokladığım zaman geniş bir pencerenin çerçevesi olduğunu anlayarak iki ellerimle sarıldığım gibi içeride bulunan bir adam dahi bana yardım ederek pencereden içeriye girdim. Ayaklarımın gayet kaba bir halıya bastıklarını hisseyledim. Diğer herifler dahi oraya toplandıktan sonra delikanlı acem bize hiç ses çıkarmamayı tembih eyleyerek kendisi yanımızdan ayrıldı. Birkaç adım öteye gittikten sonra bir kapıyı yavaşça vurarak "Dürdane Hanım, Dürdane Hanım" diye bir ses verdi. Verdiği sese cevap alamayınca bir daha seslendi. Derken içeriden "Kimdir o? Ne istersin? Küçük hanımefendi uyuyor." diye bir ses geldi. Bunun üzerine bizim delikanlı "Gülbeyaz Kalfa, biraz kapıyı açsan." deyince Gülbeyaz Kalfa bu sadayı pek tanıyamamış gibi kapıya gelerek "Ne istersin? Sen kimsin?" dedi. Delikanlı dedi ki, Dürdane Hanım'ın ayı günü tamam olduğu için nasıl bir ebe bulacağız diye merak etmiyor muydunuz? İşte ben size gayet usta bir ebe getirdim. Hem de kimsenin haberi olmaksızın, ebenin kendisi dahi bilmeksizin getirdim. Delikanlının bu sözüne cevaben içeriden hayret manasını ifham eder bir ay sadası işitildi. Dikkat etmeli ki bu söz, içerisini ne kadar mütelaşi ediyor ise beni o kadar müsterih etmekteydi. Zira buraya getirilişim gizlice bir lohusayı doğurtmaktan başka hiçbir işin için olmadığını ve bu işte nice hiçbir tehlike bulunmadığını artık katiyen anlamıştım. Oda içinde iki kadının telaşlı telaşlı konuşmalarından müteassıl bir şamata epeyce bir zaman devam eyledi. Gülbeyaz Kalfa kapıya gelip "Siz kim oluyorsunuz? Kendinizi bildiriniz de kapıyı açalım." demesiyle bizim delikanlı dedi ki "Kendimizi başka türlü bildiremeyiz. Dürdane Hanım için bir ebe lazım olduğunu bilen adam elbette sizin için yabancı sayılmaz. Korkmayınız efendim. Sırrınızı hiç kimse duymaksızın Dürdane Hanım'ı kurtarmak istiyorsanız kapıyı açınız." Fakat kapı yine açılmadı. İçerideki telaşlı sözler biraz daha devam eyledikten sonra yine Gülbeyaz Kalfa dedi ki "Anladık. Siz Mergup Bey tarafından geliyorsunuz öyle mi?" Bizim delikanlı bu suale cevaben dedi ki "Bir hafta mukaddem Dürdane Hanım'la yine bu odada ikiniz konuştuğunuz zaman nasıl olup da bir ebe bulabileceğinizi ve sonra çocuğu nerede saklayacağınızı bir türlü kararlaştıramayarak nihayet ikiniz dahi karşı karşıya ağlamaya başladığınızı görüp ve işitip size merhamet eden bir dostunuzum. Artık şüpheniz kalmadı ya, kapıyı açırız efendim." Konak içinde hiçbir kimsenin duymamış olacağı derkar bulunan bir gizli hasbihale, bu gizli ağlayışa vakıf bulunan bir adamın düşman değil, gerçekten dost olacağı besbelli, içerice dahi anlaşılmış olmalı ki, oda kapısının sürmesi, hareket eylediği, yine bu harekete mahsus sadadan anlaşıldı. Kapı açılır açılmaz, "Ay ay o ne?" diye bir takım istirap ve hayret sadaları işitilip, bizim delikanlı ise, "Bu vakit böyle bir mahalle başka kıyafetle girilmez. Efendim korkmayınız," diye kadınları temin ederek, "Buraya en usta bir ebe getirdim ama nereye geldiğini ebenin kendisi dahi bilmez. Hanesinden çalıp getirdim, gözleri bağlı olarak getirdim. Siz dahi şu perdeleri sımsıkı kapayınız da etrafı görerek kimin yalısında bulunduğunu anlamasın," dedi. Gülbeyaz Kalfa bu tedbiri ihtiyatkâreyi beğenip perdeleri kapamaya sıkıştırmaya başladı. Gözlerim hala bağlı bulunduğu halde yine harekat-ı meskürenin şamatacılığından anladım. Bade delikanlı bizi bıraktığı yere gelip arkadaşlarına "Sohbet ağa, papazoğlu, haydi siz ininiz, kayığa binip şöyle biraz alarga durunuz. Ben geldiğim zaman yanaşın, beni alırsınız." diyerek onları merdivenden aşağıya indirdikten ve merdiveni dahi çözüp aşağıya attıktan sonra beni elimden tutup odaya getirdi. Benim bulunduğum kıyafet dahi Dürdane Hanım'la Gülbeyaz Kalfa'yı hayrette bıraktı ise de delikanlı derhal gözlerimi açarak onlar dahi yüzümü gördükleri zaman emin oldular. Gözlerimi açtığım zaman kendimi gayet mükellef döşenmiş bir oda içinde buldum. Dürdane Hanım denilen zatı gördüm ki güya kanatlarını gökte bırakarak yeryüzüne inmiş bir melektir. Karnı burnunda gebe ki bu gebelik gizli tutulduğu halde bu kocaman karnın nasıl saklanabildiğine taaccüp eyledim. Gülbeyaz Kalfa ise orta yaşlı ve sevimli yüzlü bir kadındır. Sonraları düşünüp buldum ki eğer bu kadınlar bazı bazı böyle gece vakitleri gizlice adam almayı tecrübe etmemiş kadınlardan olsalardı, bizim delikanlı kapıyı vurduğu zaman korkarak ve vaveyla koparıp şu işi bozarlardı. Fakat kendileri tecrübekar bulundukları için bir bozgunluk olmaksızın içeriye girebilmişiz. Dürdane Hanım tarafından, "Ben sizi hiç tanımıyorum beyim. Siz benim bu halde bulunduğumu nereden haber aldınız?" gibi suallere bizim delikanlı bey efendi dahi, "Benim sizi tanıyışım hem de pek de yakından bilişim kafidir. Benden her suretle emin olunuz. Halinize yüreğim pek acıdığı için imdadınıza koştum. Her şeye çare bularak esrarınızı valideniz ve pederiniz bile haber almaz" tarzıyla cevaplarıyla kızcağızı ve dadısı bulunan Gülbeyaz Kalfa'yı tamamıyla tatmin eyledikten sonra delikanlı bana tevcih hitap ederek, "Artık bu kıyafette eve hanım olamaz ya, o sandalcı kıyafetine çıkarınız da şunları giyiniz. Onlar buraya kadar gelebilmek içindiler." Bir taraftan bir bohça alıp yanıma getirdi. Bohçanın içinden bir kat canfez elbise çıkararak, "Ben dahi onları giyip kuşanıp bir güzel ebe hanım oldum. Loğusa'yı yokladığımda vaaz-ı hamli pek yakın olduğunu anladım ise de kendisi henüz ağrı filan bir şey hissetmiyormuş. Fakat ne kadar olsa böyle gece vakti gizlice odasına adam gelmekten yüreği oynamış olacağı cihetle yu halin dahi vaaz-ı hamli tacil edeceğini anlayarak tedarikat-ı lazimeye hemen müsaraat kılınmasına lüzum gösterdim. Bu maharetimi genç beyefendi tahsin eyledi. Meğer iktiza eden bezleri filanları dahi tamamen hazırlayıp getirmiş imiş. Zavallı Dürdane Hanım bunları da görünce, "Karındaşım, Hızır gibi imdada yetişirsin. Hem de her levazımı mükemmel olarak" diye boynuma sarıldı. O gece sabah açılmaya başlayıncaya kadar bekledik. Henüz yolcudan bir eser yok. Delikanlı bana, "Ebe Hanım, işte ben artık gidiyorum. Ta akşam geleceğim. Eğer bu işte matlup veçiyle hizmet edersen, umduğundan ziyade mükafat görürsün. Lakin nerede bulunduğunu anlamak için perdeleri açmak filan gibi harekatta bulunursan kendini yok bil. Seni hanenden alıp buraya kadar getiren bir adama göre yine yatağın içinde yüreğin üzerine bir kama sokuvermek güç bir şey değildir" demesiyle ben, "Emin ol beyim, inşallah hanımefendiyi güle oynaya bu beladan kurtarmaya muvaffak olurum da kahrınıza bedel lutfunuza nail olurum" dedim. Bade delikanlı Dürdane Hanım'a dedi ki, "Ben gidiyorum efendim. Fakat bugün akşama kadar bir balıkçı kayığı yalınızın önünde balık tutmak ile meşgul olacaktır. Her ne zaman ne için imdat lazım gelirse o kayığa emredersiniz. Hem de çocuk şayet gündüz doğarsa Ebe Hanım sarıp sarmalandıktan sonra kayığa teslim edersiniz. Hiç merak etmeyiniz, süt validesi dahi hazırlanmıştır." Bu söz üzerine Dürdane Hanım'ın gözlerinden yaş boşanıp, "Ah, ben ise yavrucuğumu öldürmeye mecbur olacağız" diye düşünmekteydim. "Demek oluyor ki o bir günah yavrucak yaşayacak daha" diye tekrar delikanlının boynuna sarılıp genç bey dahi, "Evet, Cenab-ı Hak ne kadar ömür vermiş ise yaşayacaktır" dedi. Ve bana dönerek tavrıyla tembihatını bir daha tekrar eyledikten sonra Gülbeyaz Kalfa'yı elinden tutarak aldı, dışarıya götürdü. Gülbeyaz Kalfa odaya yalnız dönerek delikanlının gitmiş olduğunu haber verdi. Hatta şayet çocuk gündüz doğacak olursa yalı halkına işi sezdirmeksizin balıkçı kayığına çocuğu nasıl teslim eylemek lazım geleceğine dair bir takım talimat vermiş olduğunu da haber verdi. Fakat bu kadar uzun uzadıya talimata hacet yoktu. Gülbeyaz Kalfa'nın böyle gizli teşebbüsatta bu maharetli bir kadın olduğu çehresinden dahi anlaşılmakta olup, aylarca müddet Dürdane Hanım'ın o hamam bohçası kadar karnını saklamaya muvaffak olan bu kadının bir günlük tedabire dahi muktedir olacağı derkar idi. Delikanlı gittikten sonra gerek Gülbeyaz ve gerek Dürdane beni istintaka başladılar. O delikanlının kim olduğunu öğrenmeye çalıştılar. Halbuki onun kim olduğunu ben dahi bilmediğimden, yalnız beni hanemden nasıl alıp oraya kadar nasıl getirmiş olduğunu hikayeyle iktifa eyledim. Onlar ise herhalde bu zatın Mergup Bey tarafından geldiğini ve Mergup Bey'in dostu olduğunu itikada devam eylediler. O Mergup Bey'in kim olduğunu ben sual eylediğimde cevap vermediler. Biz bu lakırdılardayken Dürdane Hanım aman aman diye kıvranmaya başladı. Meğer ilk ağrı kendisini göstermiş. Gülbeyaz Kalfa, aman kızım, daha şimdiden aman deme, dişini sık. Sonra kendi esrarsını kendin ifhaş etmiş olursun. Ne kadar ağrır ise hiç ses çıkarmamalısın, dedi. Fakat bu ilk ağrıya daha birçokları hem yek diğerini takiben tabi oldular. Kızı yokladım, çocuğun hemen yürümek üzere olduğunu anladım. Yalnız iskemlemiz eksikti. Fakat benim iskemlesiz dahi pek çok çocuk aldığımdan bahisle kızcağızı temin ederek yatağa yatırdım. 1,5-2 saat sonra, yani tamam güneş doğmak üzereyken çocuk dahi doğdu ki nur topu gibi bir oğlan idi. Zaten her şey hazır ve amade demedik mi ya? Gerek çocuğu gerek loğusayı sarıp sarmalamak işi bir anda tamam oldu. Dürdane Hanım, aman dadıcığım, erken doğduğu pek hayırlı oldu. Getir bir kerecik evladımın yüzünü göreyim de hemen balıkçı kayığına götür.